Ayrım 41.
Sayfa numarası 367. Tunç devri Sümer'de milattan 6-7 bin yıl önce Mısır'da biraz daha sonra başladı. Tarihi başlatan yazı Demir devri başlarında Orta Asya'da bulundu. Avrupa'nın yazıyı öğrenebilmesi için 4 ana devrin geçmesi gerekti. Türk tarihinin ana hatları, kaynak yayınları, 2. basım 1996, sayfa 40. Yazı, tahıl tarımı ve üretim teknikleriyle birlikte göçler yoluyla buradan dünyaya yayıldı. Göçlerin neden ve sonuçları, kapsamı, dünyaya yaptığı etki henüz tüm ayrıntılarıyla ortaya konamamıştır ve aynı dönemde başka yerlerde de yerleşikliğin varlığı üzerine değişik savlar ileri sürülmektedir. Ancak Orta Asya'nın uygarlığın başlangıç yeri olduğu ya da en kuşkulu yaklaşımla olasılığı en yüksek yer olduğu buradan çıkan göçlerin Çin, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzandığı artık kanıtlanmış ve geniş bir çevrede kabul gören tarihi bir gerçektir. Göçlerin insanlık tarihine yaptığı en önemli etki, göç edenlerin gittikleri yerlerde daha gelişkin olduklarında egemen olmaları, geri kaldıklarında yabancı topluluklar içinde erimeleri, ancak her iki biçimde de yerel unsurlarla kaynaşmalarıydı. Göç edenler tümüyle boş alanlara yerleşiyor, orada yerel halk haline de geliyorlardı. Yaşanan genel sonuç buydu ve bu sonuç insanlık tarihinde devrimci bir dönüşüm yaratmıştı. Birlikte getirilen ehlileştirilmiş hayvanlar, üretim teknikleri, tarih öncesi aletler, mikrolitik ve özellikle saban, tarıma ve yerleşime uygun doğa koşullarının egemen olduğu topraklarla birleşince büyük bir üretim patlaması yaşanmış. Bu da tüketilenlerden fazla mal üretildiği için ticaretin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ticaretin gelişmesi, ulaşım ve iletişimi önemli ve gelir sağlayan bir iş haline getirdi. Çok uzun dönemler boyunca kullanılan ve üzerinde aşamalı olarak yerleşim yerleri gerçekleşen göç yolları zamanla ticaret yolları haline geldi. Yelkenin bulunması, denizlerin de göç ya da ticaret yolu olarak kullanılmasını sağladı. Ana karaların değişik yörelerindeki tarım havzalarında, kıyı şeritlerinde, ticari kavşaklarda büyük yerleşim birimleri oluştu, kent yaşamı gelişti. Orta Asya'da bulunup geliştirilen demir ve tekerleğin ulaşım ve savaş arabaları ile silah yapımında kullanılması, atın askeri teknolojinin etkili bir aracı haline getirilmesi yine göçler aracılığıyla yayıldı ve uygarlık gelişimi sıra dışı bir devingenlik, güçlü bir ivme kazandı. Doğuda uygarlık merkezlerinin oluşumu M.Ö. 9000'lerde başlayan, 3000'den sonra yoğunlaşan çok uzun bir süreci kapsar. Orta Asya başta olmak üzere Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Mısır bu oluşumların en parlak bölgeleridir. Başlangıçta en ileri, belki de tek uygarlık merkezi olan Orta Asya, değişen doğa ve iklim koşulları nedeniyle önce çevresine, daha sonra uzak bölgelere göç vermeye başladı. Değişik aralık ve yoğunluklarla M.Ö. 14. yüzyıla dek süren büyük göçler, M.Ö. 2000'lerde özellikle 1700'den sonra yeni bir döneme girdi. Savaş arabaları, silahlar ve savaş tekniklerinde yüksek bir düzeye ulaşan bozkırın çoban ve savaşçıları olağanüstü bir etkinlikle bir kez daha ortaya çıktılar ve dünyanın büyük bir bölümüne yayıldılar. Demiri yumuşak çeliğe dönüştürme yöntemlerini geliştirmişler, maden alaşımlarını bulmuşlar, bu buluşları tarım ve iş araçları ile silah teknolojisinde ustaca kullanmışlardı. Üretim teknolojisinde eriştikleri düzey nedeniyle gittikleri her yerde son derece etkili oldular ve kalıcı dönüşümler gerçekleştirdiler. Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Anadolu ile Kuzey Avrupa'da tarihe iz bırakan eylemler gerçekleştirdiler. Karşılaştıkları uygarlıklar içinde eridiler ya da onları kendi içlerinde erittiler. Varlıklarını korudular ya da yok oldular. Sonuçta dünyanın çok geniş bir coğrafyasında gelişimi ileriye doğru sıçratan bir işlev yerine getirdiler, tarihin akışına yön verdiler. Çin'de, Hindistan'da, Orta Asya'ya da Avrupa'da eskiden beri yaşamakta olan avcı ve tarımcı halklarla toprağın bu yeni efendileri arasında ortaya çıkan çatışma ya da kaynaşmalar süreci son derece başarılı, yeni ve gelişkin uygarlıkların temellerini atmış oldu. Bu uygarlıklar aşağı yukarı birbirine yakın bir hızla gelişti. M.Ö. 500'e gelindiğinde Çin'in Sarı Irmak boylarında, Hindistan'ın Ganj ve İndus vadilerinde, İran yaylasında ve Ege'nin iki yakasında özgün ve çok gelişkin uygarlıklar ortaya çıktı. Dünya Tarihi, Profesör William H. McNeil, İmge Kitabevi, 5. basım 2001. Çin Uygarlığı. Batılıların uygarlığı merkezi olarak gördüğü Avrupa henüz taş devrini yaşarken, Asya'da tarım ve hayvancılığın geliştiği, yerleşik yaşama geçen uygarlıklar kurulmuştu. Çin, bu uygarlıklardan etkileri günümüze dek gelen ileri nitelikleri, derinliği ve inceliğiyle hayranlık uyandıran bir uygarlıktır. Uçsuz bucaksız Çin'in uçsuz bucaksız bir tarihi vardır. Bu tarih, M.Ö. 7000'li yıllara efsanelerle renklenen, bilinmezliğin ya da unutulmuşluğun karanlıklarına gömülmüş zamanlara dek giden, dünyayı tanrılar ve cinlerle dolu bir yer sayan eski Çin'den kopup, insanlığa benzeri olmayan bir evrim örneği sunarak bugüne ulaşan ve son 3000 yılı yazılı olan bu koca tarih, eşsiz bir uygarlığı, Çin uygarlığını bağrında taşır. Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları 1975, 1. cilt, sayfa 3. Ekonomik gelişkinliğin sağladığı toplumsal gönenç ve göz kamaştıran varsıllığıyla her zaman çekim merkezi olan Çin, M.Ö. 5. yüzyıldan sonra Konfüçyüsçuluğu ve Taoculuğu dünya kültürüne armağan etti. Ekonomik gönenç yanında yaratılan entelektüel birikim, bir yandan Çin düşüncesini belirleyen insanseverliğin kaynağını oluştururken, diğer yandan yeni bir ahlak anlayışının kurallarını geliştirdi. Çevresine yaptığı düşünsel etkiyle aynı zamanda kültürel çekim merkezi haline geldi. Toplumsal düzeni evrensel düzenle bir tutan Çin düşüncesi, dünyada sürmekte ve belli ki sürecek olan çatışma ve çekişmelere barışçılığı, iyilikçiliği ve saygınlığı öneriyor, İnançtan çok ahlaka, mistik yaklaşımlardan çok siyasete yönelerek evrensel bir niteliğe ulaşıyordu. Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, numara 1, sayfa 3. Asıl Çin, günümüzdeki Çin topraklarının yarısından azını oluşturan ve kuzeyde Büyük Set, güneyde Vietnam, batıda Tibet, doğuda Çin Denizi ile çevrilen bölgeydi. Çinliler buraya Chong Kuo, Orta İmparatorluk adını veriyordu. Eski tarihçilerden Ptolemy, Çin'i kuzey ve güney olarak ikiye ayırıyor ve asıl Çin'e Güney Çin diyordu. Asıl Çin ya da kuzey-güney ayırımı Çin tarihi için önemlidir. Çünkü Mançurya, Mongolia, Çin Türkeli ve Tibet gibi asıl Çin içinde yer almayan ancak bugünkü Çin içinde kalan yerel topluluklar tarihin hemen her döneminde gerilim ve çatışmaların kaynağı olmuştur. Binlerce yıl eskiye giden Çin'deki etnik yapılanma o denli karmaşık ve parçalıdır ki 11 milyon kilometre karelik bugünkü Çin'in tümünü içine alan ortak bir tarihten söz etmek mümkün değildir. Tarih içinde yok olanlar dışında bugün resmen tanınan 5 özerk bölge, 29 özerk il ve 69 özerk yönetim birimi vardır. Büyük Larus, Gelişim Yayınları, 5. cilt, sayfa 2706. Bu birimlerde ırk olarak Uygur Türkleri, Tibetliler, Moğollar, Juanglar, Koreliler, Mancurlar, din olarak Budacılık, Lamacılık, Müslümanlık, yaşam biçimi olarak göçebelik, yarı göçebelik, kent-köy yaşamı, bunlardan ayrı olarak farklı ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri birlikte yaşanmaktadır. Eski Çin tarihçileri, tarihlerinin başlangıcını çok eski çağlarda egemen olduğunu söyledikleri hükümdarlara dayandırırlar. Millet, uluları tarafından seçilen bu hükümdarlar, felsefe ve tarım sorunlarını bilen, yönetim biçimleri geliştiren ve teknik ilerlemeyi sağlayan bilge kişilerdir. Çin siyasi tarihinin başlangıcını oluşturan bu hükümdarlar, hakkındaki bilgiler belgeden çok efsanelere dayanmaktadır. Konfüçyüs, bu hükümdarların üçünü anılmaya değer görür ve bunların bilgelik örneği olan yaratıcı kişiler olduğunu söyler. Çin'in siyasi tarihi M.Ö. 3000'lerde başlar ve 800 yıllık ilk dönemi 2200'de sona erer. Bu döneme 5 imparatorluk dönemi adı verilir. Her biri bir ya da birkaç uygarlık unsurunun yaratıcısı olan bu 5 imparatorluk dönemi, Çin ulusal tarihinin de başlangıcı ve simgesidir. Konfüçyüs ve kimi eski Çin tarihçisine göre destan ve söylencelere değil, gerçek belgelere dayanan bu dönemin başlatıcısı İmparator Fuhi ile onun kadar önemli olan kız kardeşi Niu Kua'dır. İlk Çin devletini kuran bu iki kardeş, Türklerin M.Ö. 5000'lerde gelip yerleştiği ve varlıklarını günümüze dek de sürdürdükleri batıdaki Kansu ilinden gelmişlerdi. Tarih 1. Kemalist eğitimin tarih dersleri, kaynak yayınları, 1. cilt, 4. basım, 2000, sayfa 56. Milattan önce 2200'lerden sonra Üç İmparatorlar dönemi denilen yeni bir dönem başlar. Yeni dönemin en önemli özelliği yönetici liderin, imparatorların, millet uluları adı verilen bir kurul tarafından seçilmesi ve katılımcılığın yarattığı siyasi canlılıkla iyi işleyen bir yönetim yapısının kurulmasıydı. Daha sonra bu geleneğin ortadan kalkmasıyla siyasal düzen katılımcılık yerine kişi egemenliğine bağlı hale gelecek ve sülaleler sistemi adı verilen bu yönetim biçimi çok uzun sürecektir. Merkezi yönetim yerine bir tür beylikler konfederasyonunun oluştuğu, bu nedenle özellikle sonraki aşamalarda beylikler arasında iç çatışmaların yoğunlaştığı bu dönem, aynı zamanda Çin'de kendine özgü feodal bir düzenin ortaya çıkış süreci oldu. Yönetimde katılımcılığın geçerli olduğu üç imparator dönemini başlatan Hia, Yin ve Cheu ile Tsin sülaleleri eski Çin kaynaklarına göre batıdan yani Türkistan'dan gelen Türklerdi. Le Memory Historique, Şaman, 3. cilt, sayfa 26, AK, Türk tarihinin ana hatları, kaynak yayınları, 2. basım, 1996, sayfa 96. 2000 yıl süren 3 sülale dönemi M.Ö. 249'da sona erdi. Çin'de siyasi birliğin sağlandığı ve 20. yüzyıla dek süren imparatorluk dönemi başladı. Çinlilerin bir bölümünün özellikle Konfüçyüsçülerin zorba imparator resmi tarihin ise şanlı hükümdar Che Huang Ti dediği Cheng, M.Ö. 249'da imparator oldu ve siyasi egemenliği merkezileştirdi, uyguladığı devrimci yöntemlerle Çin'in geleceğine yön veren kalıcı dönüşümler gerçekleştirdi. Yönetim işleyişi konusunda Konfüçyüs düşüncesine dayanan iyi eğitilmiş seçkinler kavramına karşı iyi örgütlenmiş yönetim işleyişi anlayışını geliştirdi ve bu anlayışı ödünsüz uyguladı. Geleneklere karşı cesur çıkışların seyrek görüldüğü Çin tarihinde Cheng döneminin yenilikçi ruhu, Konfüçyüsçülüğün 2000 yıllık egemenliğinin ardından ancak 20. yüzyılda yeniden canlanabildi. Ana Britannica, Ana Yayıncılık, 9. cilt, sayfa 133. Çin tarihinde çok önemli bir yeri olan Cheng'in içinden çıktığı Tsin sülalesi, ünlü Çin tarihçisi Chuanes'in halkın çoğunluğunun Türk olduğunu söylediği Kansu bölgesinde yaşıyordu. Bu bölgede yaşayanlar Yueshi Türkleriydi. Cordier Historics, Jenner de la Chine, Chavans 1. cilt, sayfa 197 AK, Türk tarihinin ana hatları, kaynak yayınları, 2. basım 1996, sayfa 101. Cheng'in yaptığı ilk iş, imparatorluğu merkezi ve güçlü bir devlet haline getirecek yeni bir yönetim yapılanmasına gitmek oldu. Devlet gücünün hemen tümünü, kamu yönetimini kökten ve ödünsüz bir biçimde yeniden örgütlemek için kullandı. Ülkeyi, sınırları bugün de geçerli olan merkezi yönetime bağlı eyaletlere ve büyük illere böldü. Tüm Çin'de geçerli olacak ortak bir yazı benimsedi ve bu yazıyı resmi yazı kabul etti. Eski kitapların okunamaz hale geldiği yönündeki eleştirilere karşın yazı devriminden ödün vermedi. Çeviriler gerçekleştirdi. Türk akınlarını durdurmak için yapımına kendinden önce başlanan Çin Seddi'ni bitirdi. Merkezi devletin güvenliğini sağlamak için etkili bir posta sistemi kurdu. Yollar ve bu yollar üzerinde posta konakları yaptırdı. Dünya tarihi Profesör William H. McNeill, İmge Kitabevi 5. basım 2001 sayfa 259. Çenk döneminde imparatorluğun dış ve iç güvenliği sağlam ilkelere bağlandı ve bu ilkeler her zaman uygulanması gereken temel ilkeler olarak kalıcı devlet politikası haline getirildi. Dönem ve takvim hesapları zamana göre yenileştirildi. Türk takvimi kabul edilerek tüm Çin'e yayıldı. Genel sayımlama, istatistik yapıldı. Karmaşık vergi, tartı ve ölçü sistemleri tek bir yöntemle birleştirildi. Boş inançlar, hurafe ve boş inanç sahipleriyle mücadele edildi. Bu denli köklü dönüşüm doğal olarak çatışmasız olmadı. Çıkarları zedelenen derebeyler, tutucu seçkinler ve ruhban sınıfı dönüşümcülere karşı çıktılar. Çenk, yenilik karşıtlarına çok sert yanıt verdi ve karşı çıkanların aileleri ve uzak yakın tüm akrabaları ile birlikte idam edileceğini açıkladı. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1996, sayfa 102. Çeng'in yenilikçi girişimleri geçmişten gelen kültür birikimine yeni bir boyut kazandırdı ve dönemin zaten gelişkin örneklerinden biri olan Çin uygarlığını daha da ileriye götürdü. Milattan önce 3000'lerden başlayan toplumsal gelişim, ekonomik gereksinimler, ahlak anlayışları, kültürel yaratıcılık ve dış etkilerin itici gücüyle tutarlı bir gelişim çizgisi izlemiş ve 2000 yıl toplumsal yaşamın her alanına yayılan kalıcı ve kapsamlı bir uygarlık birikimi sağlanmıştı. İnanç sistemleri, felsefe, dil, yazı, edebiyat, resim, görsel sanatlar ve müzik, mimari, heykelcilik ya da diğer el sanatlarında yaratılmış olan yapıtlar görkemli ve gerçekten çok etkileyiciydi. Çenk devrimleri ile bu kültürel birikime dayanılarak daha çok siyasi idari dönüşümler gerçekleştirilmiş, bu dönüşümlerle de kültürel gelişimin önü açılmıştı. Çin düşünün temeli Konfüçyüsçülük, Taoculuk ve Budacılığa dayanır. Kimi tarihçilerin din olarak ele aldığı bu akımlar siyasal yanı ağır basan düşünceler ve felsefe kuramlarıdır. Bunlar mutlak bir doğruluk arayışından çok doğa ve toplum arasındaki bağları ele alırlar. Budacılık Hindistan'dan geldiği için, Konfüçyüsçülük ve Taoculuğa göre dinsel yanı ağır basan yabancı unsur gibi görülebilir, ancak Budacılık eski Çin geleneklerine uyum sağladıktan sonra Çin'de tutunabilmiştir. Asıl adı Kung Fu Tseu olan ve Avrupalı misyonerlerin Latince'ye çevirerek Konfüçyüs adını verdikleri ünlü Çin filozofu, M.Ö. 551'de küçük bir kasabada doğdu. Yaşadığı dönem Çin'de yönetim çatışmaları ve siyasi karışıklıkların yayıldığı, toplumsal ahlakın bozulup yozlaştığı bir çözülme dönemiydi. Önce memur oldu, ancak halkın içinde bulunduğu koşullardan duyduğu büyük üzüntü nedeniyle halkı tanımak için uzun gezilere çıktı ve eski Çin kaynaklarını yoğun olarak inceledi. Konfüçyüs okuyarak edindiği bilgileri gezilerinde halktan edindiği bilgilerle bütünleştirerek gelenekleri, halkın değerlerini, onun erdem ve ahlak anlayışını kendi düşünceleriyle birleştirdi ve yeni bir ahlak felsefesi geliştirdi. Düşünceleri olgunlaştıktan sonra kendisine inanan yoldaşlarıyla birlikte gezginci dervişler gibi köyden köye, kentten kente dolaşarak görüşlerini anlatıyor ve her yerde bu görüşleri yayacak insanlar yetiştiriyordu. Düşünceleriyle yalnızca kendi döneminde değil, ileriki yüzyıllarda da milyonlarca insanın ruhunu büyüleyecek olan Konfüçyüs, İstediği toplum düzenini ve önerdiği ahlak anlayışını yaşamı boyunca sürdürdüğü bu çabasıyla ortaya çıkardı. Aile ilişkilerinden başlayarak örnek alınacak uyumlu bir toplum düzeni için mücadele ederken, toplumu ve yaşamı anlamaya çalışan, anladığını anlatan ve somut uygulamalara girişen, sürekli ve üretken bir eylem içinde oldu. Girişilen eylem, yüksek nitelikli bir felsefi olgunluğa sahipti ama felsefenin sınırlarını aşıyor ve siyasi idari yenileşmeyi içeren yeni bir toplumsal düzen arayışına yöneliyordu. Konfüçyüs, yönetim birimlerinde görev alacak insanların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini, dürüstlük ve özverinin ne ifade ettiğini, adil bir düzenin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Erdemi her şeyin önüne koyar. İnsan yetiştirmenin ve eğitimin önemini vurgular. Ona göre başkalarını yönetmek önce kendini yönetmek demektir. Erdem her insan için ve her zaman sürekli yenileşmeyi gerektiren bir iç nitelikler bütünüdür. Kendimize ne yapılmasını istiyorsak başkalarına da onu yapmalıyız. Bilgeliğe ulaşmanın tek yolu yalnızca eğitimdir. Konfüçyüs tam bir halk adamı, her tür düşünceye saygı gösteren bir bilge kişiydi. Ortaya yeni bir şey koymadığını, yalnızca doğa ve toplumdaki gerçekleri dile getirdiğini söylüyordu. Tarihsel geleneklere dayalı öz kimliğe, aile ilişkilerine, yönetim işleyişine ve devlet varlığına son derece önem veriyor ve şunları söylüyordu. Her insan kendi yaşam ve mesleğinde sahip olduğu güç ve beceri kadar erdemiyle de kendini göstermelidir. Anayı babayı ataları hoşnut etmenin, onları onurlandırmanın yolu budur. Bu yol genişledikçe ülkeye ve devlete karşı sevgi ve bağlılık gelişir. Yönetimde olanlar yasaya, eşitliğe, alçak gönüllülüğe ve tasarrufa itina göstermek, ülkeyi yeterlilik ve erdemle yönetmek, halkın her bireyini kendi çocuğu gibi sevmekle yükümlüdür. Yönetenlerin halk tarafından sevilmesi gerekir. Bu sevgi ancak yönetenlerin yeterlilikleri ve halkın tüm maddi gereksinimlerinin karşılanmasıyla sağlanabilir. Bir ailede evin babası ne ise toplum içinde devlet odur. Milleti idare edenler dürüst olmalıdır. Hükümdar dürüst ise devleti kanun koymadan da yönetebilir. Dürüst değilse uygulayamayacağı kanunları çıkarması neye yarar? AGE sayfa 89. Konfüçyüsçülük kadar olmasa da Çin'de etkili olan Taoculuk, felsefi yanını korumakla birlikte evrenin oluşumunu araştırırken doğaüstü metafizik bir anlayışa yönelir. Akımın kurucusu Leo Tao'yu Konfüçyüs'ten ayıran temel yaklaşım hemen tümüyle ruha ve ruhun gereksinimlerine önem vermesi ve yaşamın gerçek koşullarına fazla eğilmemesidir. Tao, bilgeliğin göreli bir kavram olduğu için değer taşımadığını, insanların mutluluk özlemlerini kendi doğal yeteneklerinde araması gerektiğini ileri sürer ve ruhun ölümsüzlüğünü kabul eder. Bu nedenle Konfüçyüs'ten ayrılır, hem bir felsefe akımı hem de bir dindir. Taoculuğun inanca dayalı ögeler içermesi, onun yönetim anlayışı ve sistemleri üzerinde görüş geliştirmesine engel olmamıştır. Geliştirdiği görüşler özellikle devlet anlayışında Konfüçyüsçülükten farklıdır. Özgürlük ve erdem konularına bakışı kendine özgüdür. Tao'ya göre devlet halkın işine mümkün olduğu kadar az karışmalı, özellikle eğitim konusuna hiç karışmamalıdır. Halk ancak kendi seçimini kendi yapmak ve işlerini kendi kendine yürütmekte karıcı olabilir. AGE sayfa 90. Çin'deki düşünce akımları Konfüçyüsçülük, Taoculuk ya da Budacılıkla sınırlı değildir. Geçmişten gelen ve geleceğe yön veren sayısız düşünce akımı, bu akımları temsil eden okullar ve başka düşünürler de vardır. M.Ö. 5. yüzyılda Mozi okulu,